Ayrım 88. Açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları. Taha Akyol, Sefa Kaplan. Sayfa 745. Oynamadan bir gün önce farklılaşan üsluplar. 22 Ağustos 1923 tarihinde Ali Fuat Paşa'nın başkanlığında toplanan TBMM, Lozan Sulh Anlaşması'nın bütünü üzerindeki görüşmelere devam etmiştir. Dikkat çekici olan seçimlerden sonra milletvekillerinin üslubunun tamamen değişmiş olmasıdır. Mustafa Kemal'e dair değerlendirmeler bu üslup değişikliğinin kendisini gösterdiği esas sahadır. Buna karşılık Lozan'a karşı çıkan eksiklikleri eleştiren milletvekilleri de vardır. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı da yapacak olan Mustafa Necati bunlardan birisidir ve son derece ciddi eleştirileri söz konusudur. Devre 2 Cilt 1 İçtima Senesi 1 TBMM Zabıt Ceridesi 8. Birleşim 22-8-1339 yani 1923 Çarşamba 1. Celse. Reis, 2. Reis Ali Fuat Paşa Hazretleri. Katipler Ruşen Eşref Bey, Karahisar'ı sahip Mahmut Bey, Siirt. Reis, oturum açıyorum efendim, doğrudan doğruya gündeme geçiyorum. Bildiğiniz gibi sulh anlaşması hakkındaki kanunun müzakeresine devam edeceğiz. Söz İzmir mebusu Necati Bey'indir. Mustafa Necati Bey, İzmir. Efendiler, milletimizin hayat ve istiklal uğruna giriştiği uzun ve yorucu mücadelelerden sonra delegelerimizle itilaf delegeleri arasında imzalanmış olan maddeler dikkatinize sunulmuş bulunuyor. Asil milletimizin hayat, istiklal ve mevcudiyetini ilgilendiren bu anlaşmanın kabul ve reddi oylarınıza bağlı bulunduğundan, bendeniz milletin huzurunda ve tarih karşısında üzerime düşen vazifeyi yerine getirmek için şu yüce millet kürsüsünden anlaşma hakkındaki tenkitlerimi arz etmek istiyorum. Safiyet ve insanlık asaletinin temsilcisi olan milletimizin bütün hayatını ilgilendiren bu anlaşmayı eleştirmeye başlamazdan evvel 3 sene evveline dönmeyi ve ona göre değerlendirmemi yüce heyetinize arz etmeyi vicdani bir mecburiyet olarak görüyorum. Efendiler, 3 sene öncesine döndüğümüzde milletimizin pek hazin ve elim bir devirde olduğunu görüyoruz. Her taraftan düşmanlarımızın bağrımıza saplanmak üzere uzanan hançerlerini görüyoruz. Ve her taraftan düşmanların memleketlerimizi almak teşebbüsünde olduğuna şahit oluyoruz. İşte bugünü düşündüğüm ve 3 sene öncesiyle bugünü mukayese ettiğim zaman gözlerimin önünde bir ulvi manzara beliriyor. Ve ben 3 sene öncesine dönmemizi temenni ettiğim zaman inanıyorum ki, efendiler, hepinizin gözlerinde bir beşaret görülüyor. Bizi felaketli günlerden saadetli günlere, sevinçli günlere yetiştiren ulu ve aziz milleti bu milletin yüce kürsüsünden yüceltiyorum, takdis ediyorum. Alkışlar. Bu 3 senelik hayatımız içerisinde hakikaten şerefle şanla dolu destanlarımız vardır. Bu destanlar cihan tarihine kaydolunacak ve bütün kainat Türk milletinin meydana getirdiği bu harikaları görecektir. Efendiler, bu davayı kurtarmak için yaptığımız fedakarlıkları gözüyle görmüş bir kardeşiniz olmak sıfatıyla arz ederim ki, bu dava uğrunda nice genç anneler, bir tarafta evlatlarını, kızlarını, çocuğunu, bir tarafta kağnısını Ilgaz tepelerine gömerek mahvolmuştur. Bu bakımdan o zavallıları, o genç çocukları, kardeşlerini kaybeden zavallı hemşireleri, göğsünü gere gere ışığını güneşten aldığı süngüsüyle düşmanı Akdeniz'e atarak mahveden Mehmetçiyi, milleti tebrik ederim. Alkışlar. Efendiler, bu anlaşmanın değerlendirmesine başlamazdan evvel Türk ordusuna ilk hedef olmak üzere Akdeniz'i gösteren başkumandanımızı, aziz kumandanlarımızı, genç zabitlerimizi ve bütün ordumuzu takdis ediyorum. Alkışlar. Efendiler, Türklük için son damla kanlarını döken şehitlerimizi, genç ve aziz şehitlerimizi de takdis ediyorum, takdir ediyorum. Aynı zamanda bu takdirler, bu takdisler arasında gözlerimiz önünde başka bir şey daha diriliyor. Efendiler, dindaşlarımdan, ırktaşlarımdan mürekkep birçok insanların hala esaret altında inlediklerini görüyorum. Acı çeken insanların bu sefaleti, bu esareti karşısında yüreğimden, vicdanımdan kopan bir sesi, bu yüce kürsüden bütün medeniyet dünyasına, bütün insaniyet alemine yöneltmek istiyorum. İnsaniyetin vicdanı varsa, insaniyetin akıl ve zekası varsa, artık bütün dünyada esaret altında yaşayacak milletler kalmayacaktır. Bu sesi Batı insanlarına yöneltiyorum. Batı insanlarına bağırıyorum. Bundan sonra sefil, mustarip kalan insanlara karşı daima merhametli, daima hürmetli olsunlar. Çünkü efendiler, beşeriyet daima mükemmelliğe doğru gidiyor. Türk milleti 3 sene zarfında nasıl harikalar yaratmış ve nasıl zaferden zafere koşmuşsa, mazlum milletler de zaferden zafere koşsunlar ve bizim yürüdüğümüz yollardan yürüsünler. Türk milleti onlar için bir delildir. Mazlum milletler bizden ders alsınlar. Bizim açtığımız bu çığır üzerinde yürüsünler, zafere doğru koşsunlar ve dünya yeni bir saadete kavuşsun. Bütün ruhumla bunu temenni ediyorum. Alkışlar. Efendiler, anlaşmayı tenkit etmeye başlamadan önce şunu da arz etmek mecburiyetindeyim. Şunu biliniz ki tenkidim önünde kendilerine ölümsüz bir hürmetle bağlı olduğum delegasyonumuzu görmüyorum. Tenkitlerimin önünde batılıların diplomatlarını görüyorum. Milletin bu yüce kürsüsünden arz edeceğim tenkitler onların diplomatlarına aittir. Anlaşmanın tenkitlerine ilk sayfasından elim bir ıstırapla başlıyorum. Anlaşmanın baş tarafında görüyoruz ki bizi kardeşlerimizden ayırmışlardır. Üzerinde senelerce yaşadığımız sevgili yerlerimizi de bizden koparmışlardır. Efendiler, bizi dindaşlarımızdan ayıran bu anlaşmayı kabul edemeyiz. Bu yüce kürsüde benden evvel bu acı sayfayı arz eden kardeşlerim vardır. Onun için bu elim sayfayı tekrar etmek istemiyorum. Dün söz söyleyen arkadaşlarımızın yüce heyetinizde bıraktığı tesir devamlıdır ve ölümsüzdür. Onun için tekrar etmek istemiyorum. Efendiler, anlaşma eksiktir, kesin değildir efendiler. Biz böyle eksik bir anlaşma karşısında kayıtsız şartsız rey veremeyiz. Çünkü kuponlar meselesi hallolunmamıştır, anlaşma eksiktir. Çünkü bizden ayrılması imkan dahilinde olmayan Musul toprakları için heyet daha bir karar vermemiştir. Musul toprakları Türktür ve elbet Türk kalacaktır. Bütün dünya bilsin ki Musul'dan kendileri için bir şey kazanmış olmayacaklardır. Musul memleketi daimi surette Türklüğe bağlıdır ve bu asil memleketten biz hiçbir vakitte, hiçbir kuvvetle ayrılmayacağız. Ve bu yüce kürsüden tekrar arz ediyorum, ayrılmayacağız. Alkışlar. Efendiler, bu anlaşmada milli iktisadımız temin olunmamıştır. Anlaşma bu hususta da sakattır. Düyun-u umumiyenin taksiminde de adilane bir taksim alınmamıştır. Bütün borçların büyük kısmı Türk milletine yükletilmiştir. Eğer efendiler taksim adilane olmuş olsaydı, hakkımız gözetilerek taksim edilseydi, Berlin Anlaşması gereğince bizden ayrılan topraklar için kabul edilen hisseler de bu anlaşmada kabul olunacaktı. Fakat efendiler, Berlin Anlaşması'ndaki maddeler tamamıyla terk edilmiştir. Bu adil olmayan bir vaziyet değil midir? Balkan Muharebesi'nden sonra terk ettiğimiz arazi üzerinde taksim kabul ediliyor. Böyle adil olmayan taksim karşısında Türkler reylerini verebilecekler midir? Sonra efendiler, düyun-u umumiye gelir oranı kabul edilerek taksim edilmişti. Halbuki eski Osmanlı İmparatorluğu'nun arazisini göz önüne getirdiğimiz zaman görürsünüz ki, memleketin zengin olmaya müsait olan Irak, Suriye gibi kısımları tam manasıyla gelir temin etmiş değildi. Çünkü bu topraklar bundan sonra gelir getirmeye namzet bulunuyorlardı. Bu bakımdan gelir oranında yapılan taksim doğru değildir. Bundan sonra Irak'tan, Suriye'den alınacak gelir herhalde kuvvetli olacaktır. Bu yapılan taksimi bu itibarla uygun görmüyorum. Sonra efendiler, anlaşmanın 49. maddesinde deniyor ki, sermayenin taksimi bir ay sonra Paris'te teşekkül edecek olan komisyonda halledilecektir. Fakat efendiler, ne zaman halledilecektir? Bunun zamanı kararlaştırılmamıştır. Yalnız komisyonda halli yazılmıştır. Halbuki düyun-u umumiyemiz onların elindedir. Bunlara tamamen vaziyet edeceklerdir. Bunların düzeltilmesi lazım gelirken zikredilmemiştir. Sonra efendiler, gayet müthiş bir haksızlık karşısında şaştım kaldım. Servet itibarıyla, nüfus itibarıyla ve arazisinin genişliği itibarıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun mühim bir kısmını terk ettik. Belki 1/3'ünü bıraktık. Fakat efendiler, düyun-u umumiyenin %60'ı bize bırakılmış, %40'ı bizden ayrılan yerlere terk olunmuştur. Bunun adalet neresindedir? Bu taksim adilane midir? Efendiler, daha garip bir vaziyet vardır. Nakdi evrak ve iç borçların ödenilmesi tekmil Türk milletinin üzerine bırakılmıştır. Bundan 7-8 sene evvel bütün Osmanlı İmparatorluğu harbe sürüklenirken yalnız Türk milleti mi karar vermiştir? Osmanlı İmparatorluğu'nu teşkil eden ve onların temsilcilerinden, mebuslarından mürekkep bir mebuslar heyeti bu nakdi evrakı çıkarmıştır. Bu bakımdan bu borç hepsi bize ait değilken 173 milyon liranın bizim tarafımızdan ödenilmesi talep edilmiştir ve biz de kabul etmişizdir. Efendiler, bu anlaşma nasıl oluyor da kabul ediliyor ve nasıl kabul edebiliriz? Efendiler, bu anlaşmada şahısların ve cemiyetlerin hukukuna da taarruz vardır. Bu anlaşma fertlerin ve cemiyetin hukukunu tanımamıştır. 58. maddede 1914 senesinde harp gemilerine karşılık terk edilen parayı bağışlamış bulunuyoruz. Efendiler, bu para kimin parasıdır? Bu para Türk milletinin parasıdır. Türk kadınının, Türk çocuklarının gerdanından kopardığı elmaslarının parasıdır. Türklerin denizlerde gezdireceği donanmasının parasıdır. Bunu ne hakla terk ediyoruz? İnsaniyete ders vermek isteyen bir hükümet nasıl bu parayı alır da cebine koyabilir? Milletlere, şahıslara karşı hürmetli olan devletler nasıl oluyor da bunu kabul ediyor? Sonra efendiler, Hicaz demiryolu vardır. Bu Hicaz demiryolu bütün Osmanlı İmparatorluğu'na mensup fertlerin yardımlarıyla yapılmıştır. Efendiler, Hicaz demiryoluna ait anlaşmamızda bahis yoktur. Bize ait olan hisseyi bize terk etmelidir veyahut bir İslam şirketi halinde bırakılmalı, bizim hissemiz de bulunmalıdır. Nasıl olur da fertlerin yardımıyla yapılan bir kurum şunun bunun eline terk olunabiliyor? Bu bakımdan burada da Avrupalılar ve müttefik devletler tam manasıyla ve adilane bir hakkaniyet gözetmemişlerdir. Efendiler, anlaşmada kanunlarımızın hükümlerine karşı da muhalefet vardır. Hatırlarsınız ki önceki Yüce Meclis 16 Mart 1914 tarihinden sonra İstanbul hükümetince yapılan mukavele ve anlaşmaları tanımamıştır. Ne yazık ki anlaşmanın 70. maddesinde İstanbul hükümetinin 16 Mart 1914 tarihinden sonra imzaladığı mukavele ve anlaşmaları tanımıştır. Ve orada ecnebi devletlere tebaasının zararlarını üstlenmiştir. Bu doğrudan doğruya Büyük Millet Meclisi'nin verdiği karara aykırıdır. Anlaşmada daha garip bir şey dikkat çekiyor. 1914 tarihinden evvel hükümet nezdinde ecnebi devletlerin tebaalarının açtıkları bazı davaları ve bu davaların devamını kabul etmişizdir. 1914 tarihinden evvel ecnebi devletler tebaaları tarafından hükümetimiz aleyhine ortaya çıkan davayı kabul edecek ve bu dava devam edecektir. Efendiler, bundan doğacak tazminatımız ne miktar olacaktır? Bunu bilmekliğimiz icap eder. Bunu bilmeden bu anlaşmayı imza edemeyiz. Efendiler, bu anlaşmada kapitülasyon kokusu vardır. Kapitülasyonu Türk milleti bundan 7-8 sene evvel ortadan kaldırmıştır. Efendiler, bilirsiniz ki kapitülasyon ecdadımızın ecnebilere bağışladığı bir lütuftur. Tek taraflı bir mukaveledir. Bunu istediğimiz zaman kaldırabiliriz. Bu bakımdan bu anlaşmada bir kapitülasyon kokusu olması beni ürkütüyor, korkutuyor. Efendiler, anlaşmanın 16. maddesine bakınız. Bu anlaşmada harbi umumide ecnebi devletler tebaası gibi muamele görenlerin zararlarını kabul etmişiz. Yani himayeyi kabul etmişizdir. Biz ecnebi devletler tebaası gibi muamele gören Rumların zararlarını da karşılamaya mecbur kalıyoruz. Bu kapitülasyon değil de nedir? Sonra daha garip bir şey vardır. Türk doktorları Avrupa doktorlarına eşittir. Onlardan hiç geri kalmamıştır. Öyle zamanlar gelmiştir ki Avrupa'daki hastaları Türk doktorları tedavi etmiştir. Öyleyken efendiler, anlaşmamızda sıhhiye müşavirlerini de kabul etmişiz. Sonra efendiler, adli müşavirler de vardır. Yani adliyemizde müşavir kabul etmişiz ve dikkat çekici olan bu noktayı bilhassa dikkatlerinize arz ederim. Bu müşavirler kanunlar komisyonlarında bulunacaklar. Bu ne için ve neden? Bunun sebebini açıkça ve kesinlikle öğrenmek isteriz ve bilmek isteriz. Efendiler, karşılıklı eşitlik temin etmeyen bir anlaşma karşısında bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi daima devletler karşılıklı eşitlik ile muamele ederler. Ne yazık ki bu karşılıklı değildir ve temin etmiyor. Bilhassa adliye meselesinde bu gözümüze çarpıyor. Adliye meselesi muhtelif fasıllardan mürekkeptir. Bu fasılların birinci faslında, birinci maddesinde şu kayıt vardır. Deniyor ki iş bu fasıldaki şartlar eşit şartlara tabi tutulmuştur. Şu halde diğer kısım hariç kalmıştır. Karşılıklı eşit şartlara tabi tutulan kısım adli maddelerin birinci faslını teşkil eden kısımdır. Diğer fasıllar tamamıyla karşılıklı şartlara tabi değildir. Bunlar içerisinde dikkat çekici bazı noktalar vardır. Bilhassa ikinci faslın 16'ya 1 maddesi şayanı dikkattir. Burada deniliyor ki imzacı devletler Türkiye'de ikamet eden ve orada bulunan gayrimüslim tebaaya yönelik şahsi hükümler meselesinde, yani nikah vesaire hükümlerinde bizim tebaamız onların mahkemesinde muhakeme olacaktır. Yani bizim tebaamız doğrudan doğruya onların muhakemesine tabidir. Bu bakımdan mukabil şartlar yoktur ve anlaşmamız tam manasıyla kapitülasyondan kurtulmamıştır. Sonra 18. maddesinde Adli maddelerin dikkat çekici bir noktası daha vardır. Deniyor ki Türkiye ile imzacı devletler arasındaki münasebetlerde ve buna benzer meselelerde devletlerle ayrıca mukavele imzalayacağız. Buna neden lüzum hasıl olmuş ve neden böyle bir kayıt konmuştur? Bunlar bildiğiniz gibi devletler hukuku gereğince muayyen olan maddelerdir. Ayrıca yerine getirilmesi için maddeler açısından mukaveleye ne lüzum vardır? Sonra bu anlaşmanın en dikkat çekici olan ve bizi en ziyade korkutan tarafı ticaretimize yönelik olan kısımdır. Ticaretimiz 5 sene müddetle atalet halinde kalmıştır. Biz efendiler yükselmek istiyoruz, ilerlemek istiyoruz, kendi memleketimizde kuvvetli olmak istiyoruz, kendi memleketimizde efendi olmak istiyoruz. Avrupalıların, imzacı devletlerin hala büyük bir ihtirasla, bir dikkat ve teyakkuzla bizi ezmek için çalışmalarına ne mana veriliyor? İhsan Bey, Cebeli Bereket, halkı ezmek! Mustafa Necati Bey devamla. Zannediliyor mu ki bundan sonra milletler esir kalacaktır? Böyle maddelerle daima anlaşılmaz, girintili çıkıntılı noktalarla Türk milletinin hayat hakkını bu dünyanın karşısında yıkmak istiyorlarsa aldanıyorlar. Alkışlar. Biz yokluklar içerisinde varlık yaratan bir milletiz. Biz dünyanın karşısında yalnız imanı ile yaşayan bir milletiz. Bunu bugün bu yüce kürsüden bütün cihana bağıran bir milletiz. Bu bakımdan bizi böyle 5 sene, 3 sene sınırlamalarla korkutamazlar. El verirdi ki delegasyonumuz bu meselede biraz daha kuvvetle, kudretle milletin hakkını müdafaa etsin. Efendiler, 5 senelik müddet 3 seneye indirilemez miydi? Bu iddia olunmuş mu? Bunu 5 seneye bağlamakta ne mana vardır? Bilhassa bu 5 sene müddet zarfında ticaretimiz tamamıyla berbat olacaktır. Paralarımızı tamamıyla Avrupa'ya göndereceğiz. Çünkü efendiler, tarifemizi bozamayacağız, tarifemizi değiştiremeyeceğiz. Tamamıyla onların tanzim ettiği şekilde yürütmeye mecbur kalacağız. Efendiler, bu anlaşmada daha garip bir taraf var. Arazimizde mezarlıklara tasarruf yetkisini imzacı devletlere terk ediyoruz. Türk milleti kadar mezarlara, abidelere karşı hürmetli olan bir milleti cihan tarihi kaydetmiş midir? Efendiler, sorarım bizim milletimizden başka dünyada manevi abidelere, mezarlara karşı hürmetkar olan bir millet var mıdır? Efendiler, bizi mezarlara hürmetkar bırakmaya sevk eden sebepler nedir? Efendiler, Türk milletinin manevi kefaleti altında burada topraklar altında ölüler yatabilir. Nitekim bizim ölülerimiz onların topraklarında kendilerinin kefaleti altında bırakılmıştır. Ayrıca bir madde koymakta ne mana var? Boğazların kenarında koca bir toprak parçası üzerinde tasarruf iddia etmekten ne kastetmişlerdir? Bu da dikkat çekicidir. Efendiler, bilhassa dikkatinizi çekerim. Efendiler, bir de boğazlar meselesi var. Asker olmadığım için bu mesele hakkında uzun uzadıya malumat arz edemeyeceğim. Bir maddesi beni çok ürkütmüştür. 18. maddesinde deniliyor ki, eğer geçiş serbestliğine yönelik hükümlere karşı yapılan bir tecavüz veyahut herhangi bir fiili harp veya harp tehdidi, boğazlarda seyahat serbestliğini veya askerden arındırılmış mıntıkaların emniyetini tehlikeye koyacak olursa, anlaşmayı imzalayan taraflar bu hususta cemiyet-i akvamın karar vereceği bütün vasıtalarla onları müştereken men edeceklerdir. Bu madde efendiler, bilhassa baş taraftaki eğer geçiş serbestliğine mani bir tecavüz kimin tarafından yapılacaktır? Sıradan herhangi bir taraftan tecavüz yapılırsa, bütün vasıtalarıyla müttefik devletler, imzacı devletler istediği şekilde, istediği gibi harekatta serbest kalacaktır. Kimin kararıyla? Cemiyet-i akvamın kararıyla olacaktır. Efendiler, cemiyeti akvam ellerinde bir alettir. Herhangi bir surette geçiş serbestliğine bir tecavüz meydana gelirse, o zaman onlara boğazlarımıza istedikleri kadar tecavüz yetkisi vermiş oluyor. Bu madde beni ürkütüyor. Bu madde hakkında delegasyondan kesin ve açık bilgi isterim. Efendiler, en ziyade dikkat çeken bir mesele de mübadele meselesinde delegasyonumuzun lütufkarlığıdır. Mübadelede görünürde bir eşit şartlar vardır. Efendiler, hakiki bir tarzda mübadele meselesini karıştırdığımız zaman gözlerimize çok acı sahneler çarpar. Tasavvur buyurunuz, bizim Yunanistan'daki tebaamız boyun eğer bir tarzda hareket etmiş ve bütün Yunanistan kanunlarına itaat ederek tam bir teba olarak yaşamıştır. Buradaki insanlar Türk milletinin hayatına kastetmiş, Türk milletinin toprakları üzerinde ve Türk milletinin ordusu İzmir'e doğru giderken vatan hainleri de düşmanla beraber gitmiştir. Bu bakımdan mübadelede canilerle en ziyade insan gibi hareket eden insanları eşit görüyorsunuz. Bunun neresinde eşitlik var? Eğer mübadele tam manasıyla olsaydı, eğer İstanbul'da bize suikast eden Rumlar da beraber gitseydi, efendiler bu şekilde ben delegasyonumuzun lütufkarlığını biraz hakka yakın bulurdum. Fakat bu meselede delegelerimizin çok lütufkar olduğunu görüyorum. Caniler orada kalan Müslümanları eşit kabul etmişler. Bu itibarla ben eşit bulmuyorum. Efendiler, anlaşmanın en acı safhasına girmiş oluyoruz. Anlaşmanın kalpleri karartan, gözleri yaşartan acı bir safhası var. Efendiler, bu safha anlaşmanın 59. maddesinde kayıtlıdır. Deniyor ki Türkiye harbin devamından ve onun neticesinden doğan Yunanistan'ın mali buhranını dikkate alarak tamirat meselesi de Yunanistan'a karşı her türlü talebinden kesin suretle vazgeçer. Efendiler, yertleri yurtları yakılmış milyonlarca halkın hakkını cüretkarca bağışlayan bu anlaşmanın bu maddesini yangın olan bir yerin mebusu olmak itibarıyla katiyen kabul edemem. Efendiler, düşmanların bilhassa imzacı devletlerin kesin emriyle Akdeniz kıyılarına çıkan ve oradan Anadolu içerilerine kadar gelen Yunan ordusu, memleketin içerilerine gelmiş, harmanları yakmış, şehirleri yakmış, memlekette insan namına ne varsa kesmiş, doğramış bir cani sürüsüdür. Efendiler, doğrudan doğruya müttefik devletlerin ve imzacı devletlerin kesin emriyle hareket eden bu ordunun icraatından yalnız Yunanistan sorumlu değildir. O orduyu oraya sevk eden, o orduya emir verenler sorumludur. Delegelerimiz konferansta doğrudan doğruya onlara hitap edecekti ve Türk milletinin hakkını onlardan isteyecekti. Yunanistan'dan değil. Bravo sesleri. Yunanistan'ın parasız bir hükümet olduğunu biliyorum. Bu talepleri terk etmek ne demektir? Bu doğrudan doğruya imzacı devletlerden istenecek bir hakkımızdır. Sonra efendiler, zarar ve ziyanın miktarı delegasyonumuzca 4 milyar altın frank olarak tespit edilmiştir. Bu 4 milyar frank hibe edilmiştir. Efendiler, hiç olmasa Yunanistan'ın parası yoksa, efendiler bizden alıp götürdüğü hayvanların aynen iadesini isteselerdi. Bunlar küçük şeyler değildir. 50-60 milyon liralık bir şeydir. Bunu aynen istemek hakkımız değil midir? Bu istenmemiştir. İstenmiş ise de verilmemiştir. Sonra efendiler, buna karar verecek hakimler kimdir? Bu hakimler bugün tamirat bedeli almak için ordularını başka memleketlere gönderen hakimlerdir. Fransa hükümeti tamirat bedeli almak için Almanya üzerine yürüyor. Onlar bize hüküm verecektir. Nasıl olur da Türk milleti 3 milyon insanın hakkını feda edebilir? Razıysanız evlerinizden uzak kalmış, babaları kesilmiş, valideleri kesilmiş evlatların inleyişleri kulaklarınıza gelmiyorsa, eğer efendiler dul kalmış annelerin kalplerinden kopan feryatları vicdanlarınızı sızlatmıyorsa, evleri yanmış, ocakları sönmüş insanların çığlıkları ruhlarınıza kadar gelmiyorsa bu anlaşmayı kabul edebilirsiniz. Yoksa efendiler orada 3 milyon halk yersiz yurtsuz aç kalmış feryat ederken imdat ve destek bulamayan bu halkın feryadını dinlemezseniz bunlar ölecektir, aç kalacaktır. Türkiye milletinin bütçesi buna kafi değildir. Avrupalılarda insaniyet varsa aç ve ilaçsız bıraktıkları, sefil bıraktıkları insanlara acısınlar. Muhakkak bir surette müttefik devletlerden bunu almak hakkımızdır, bunu terk edemeyiz. Çünkü efendiler, gözlerimle gördüm ve gözlerimle şahit oldum. Geçen sene binlerce kardeşimiz yokluktan, sefaletten ölmüşlerdir. Bu bakımdan doğrudan doğruya delegasyonumuzun tamirat meselesinde gösterdiği lütufkarlığa karşı ben hiçbir vakitte bu milletin bir evladı olmak itibarıyla beyaz rey veremem. Benim buna vereceğim rey, sulh anlaşmasını saran bu kırmızı kağıttan başka bir şey değildir. 88. ayrımın sonu, sayfa 753.